Sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin âlinin, ashabının, enbiya-i izam, piran-ı kiram efendilerimizin ruhlarına, hasaten makamında, vakfında bulunduğumuz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin ruhlarına, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmeti Muhammed'in selametine, hasaten Gazze'nin selametine teberrüken bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Elhamdülillah, artık Ramazan yaklaşıyor. Berat gecesini de idrak ettik. Yine Hüdayi Camii'nde, Hüdayi dergahında böyle güzel bir berat gecesi de elhamdülillah ifa edildi. Dualarla, sohbetlerle, ilticalarla, manevi neşelerle böyle adım adım Ramazan'a doğru yaklaşıyoruz. Rabbim inşallah Ramazan'a da huzurla kavuşmayı, Rabbimizin razı olduğu güzellikleri o ayda da yaşamayı bizlere nasip eylesin. Bugün biraz da sohbet konumla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de sorularla ilgili farklı bölümler var. Bazen insanlar Resulullah Efendimiz'e geliyorlar, sorular soruyorlar. Efendimiz de vahiy bekliyor, o sorulara cevap veriyor. Bazen müşrikler gelip sorular soruyorlar. Yahudiler sorular soruyorlar. İbadetle ilgili sorular soruluyor. Bir de Cenab-ı Hak bizatihi kendisi sorular soruyor insanoğluna. İnsana soru soruyor. Müşriklere soru soruyor. Gafillere soru soruyor Rabbim. Bu soruların aslında cevabı içinde. İnsana sorduğu ilk soru ne? Yaratılırken, اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ben ona cevabı içinde sorular diyorum. Hani soru sorarsınız da cevabı zaten bellidir yani. İkrar ettirmek için. Hani ona ikrar sorusu deniyor. İstifhamı ikrar. İkrar sorusu. İnkar sorusu. Tasdik sorusu da bazen. Ben sizin Rabbiniz değil miyim derken Rabbimiz yani hayır sen bizim Rabbiniz değilsin diyecek bir cevap olur mu? Aslında o ben sizin Rabbinizim demek. Evet insana sorulan ilk soru bu. Ben senin Rabbin değil miyim? Seni ben yaratmadım mı? Değil mi? Sana hayatı ben vermedim mi? Evet ya Rabbi sen verdin. Sen benim Rabbimsin. Ben de senin kulunum. Bunun için sohbetlerimde sık sık tekrarladığım bu sorunun cevabı ve bu sorunun gereği. Bu soruyu unutmayalım diye de Allah'ın Resulü bize bir istiğfar öğretiyor. İşte o Seyyidül İstiğfar dediğimiz Allahümme ente Rabbi La ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vaadike mestatatu. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Beni sen yarattın. Senden başka hiçbir ilah yok. Bana gelince ben senin kulunum. Ve ben gücüm yettiğince o eles bezmi dediğim yerde hani bela dedim ya sen benim Rabbimsin demiştim ya işte gücüm yettiğince o sözü unutmadan gücüm yettiğince o söz üzerinde durmaya çalışıyorum diyoruz. Bugün hocamızın okuduğu ayet-i kerimelerle de böyle Rabbimiz sorular soruyor böyle. Kime soruyor? Müşriklere soruyor. Yani Cenab-ı Hakk'a şirk koşanlara soruyor. Gafil olanlara soruyor. Farklı şekillerde sorular var. O sorular tabii önce hani Resulullah Efendimiz'e böyle o soruların zaten cevabını Peygamberimiz hep söylediği için daha doğrusu insanları o sorularla üzerinde tefekküre davet ettiği için önce bir ona ey Habibim bir elhamdülillah desen önce. Sen bu soruları biliyorsun zaten. Bu sorular senin için değil. Ama sor onlara yani şimdi. Önce bir elhamdülillah de sonra şu soruları sor bakalım. Neyi soracak ya Rabbi? Kul elhamdülillah. Nemil suresinin 59. ayetinden başlıyor bu sorular. Habibim de ki, önce bir elhamdülillah de, sonra da Allah'ın seçtiği kullara bir selam söyle. Sonra da sor bakalım bu soruyu. Kime? Müşriklere. Allah bu hayırlıdır, yoksa onların şirk koştukları. Şirk, o zaman putaydı belki ama şirk, Allah'a ait hakkı başkasında görmek demek. Bazen müşrik, elinizdeki mal olur yani. Malın müşriki olursunuz, makamın müşriki olursunuz, şehvetin müşriki olursunuz. Allah'tan gayrı neye tapıyorsanız, değil mi? Allah'la beraber haşa, hem Allah var diyorsunuz, hem de Allah'a ait hakkı başka bir varlıkta görüyorsanız orada bir şirk var işte yani. Allah'a ortak koşmak var, değil mi? Rızkı Allah verir, ben ama filanların rızkı ben. Bazen mesela ya ben çok o daha kişiye ekmek veriyorum diyor. Ekmeği veren Allah. Sana kim veriyor ki? Ya o tabirler yanlış tabirler yani. İş imkanımız var, herkes bundan faydalanıyor diyebilirsiniz. Veren siz değilsiniz, veren O. Veren Allah yani. Bunu gayet güzel, Allah razı olsun. Muhterem Osman Efendi hocamız bu mevzu geçince, peki sana kim veriyor kardeşimdir? Sen kimden alıyorsun ki ben veriyorum diyorsun. Onun için konuşmalarımıza çok dikkat etmemiz lazım. Bir şey söylerken çok dikkatli olmamız lazım. Yani gayretullah'a dokunacak söz söylememek lazım. Özellikle akaid konusudur bunlar. Dilimizde de maalesef böyle çok hoş olmayan tabirler geçmiş. Mesela yorgunluğunu anlatır, haşa, yürü Allah yürü. Allah yürümez ki ya. Daha böyle avami tabirler var. Cenab-ı Hakk'a asla izafe edilmeyecek. Hem cami edebinde hem de bizim dilimizden onlar çıkmasın diye söylemiyorum. İnsan Rabbinin adını söylerken dikkatli olmak lazım. Cenab-ı Hak'la ilgili bir şey söylerken dikkatli olmak lazım. Dolayısıyla hani konu biraz şirk konusuna geldi. Rabbimiz soruyor, evet Allah mı hayırlıdır yoksa onların şirk koştukları ne varsa. Sonra yine Cenab-ı Hak, yahut gökleri ve yeri yaratan, size gökten yağmur indirip onunla ağaçların sizin yetişemeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren ağaçlardan O mu hayırlı yoksa Allah mı? Allah'la birlikte başka ilahlar mı var? Hayır. Bak Cenab-ı Hak soru böyle. Allah'la beraber başka ilahlar mı var? Hayır. Onlar Allah'a eş tutan bir kavim. Allah'la beraber Allah'a ait bir hakkı başkasında görüyorsa. Yine soruyor Cenab-ı Hak, yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan, iki denizin arasına bir engel koyan mı, yoksa sizin yine ortaklarınız mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu bilmiyor. Onların çoğu bu hakikati maalesef bilmiyor. Sonra yahut kendine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren, başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Rabbimiz böyle soruyor yani bize. Sonra yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren, rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştuklarından yücedir. Evet. Ve sonra, yoksa başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? De ki, eğer doğru söyleyenseniz kesin delillerinizi getirin bakalım hadi. La ilahe illallah. Cevap, tek kelime bu. Bu kadar sorunun cevabı tek bir kelime. La ilahe illallah. Sonra da Muhammedun Resulullah. Bu bakımdan Cenab-ı Hak bize lütfuyla, keremiyle, kıymetli kardeşlerim, bizi önce yaratmış. Yaratmasaydı yoktuk. Varız, yaratmış. Daha sonra da bizlere bir de peygamberleri vasıtasıyla din göndermiş. Dini niye göndermiş Cenab-ı Hak peki? Hani zaman zaman şunu ifade ediyorum. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a cennetten ayrılırken, hadi Adem git bakalım yeryüzüne, ne halin varsa gör demiyor haşa. Ya şimdi diyor Adem hanımınla beraber yeryüzüne in. İblis cennetten kovuldu ve lanetlendi. Bir daha cennete girmemek üzere. Niye? Allah'a emrine karşı geldi ve kibirle karşı geldi. Nefsi bir zaafla değil. Allah secde et dedi, ben etmem dedi. Bak, yani nasıl bir şey bu değil mi? Yani bazen insana diyorsun ki Allah'ın bir emrini söylüyorsunuz, ben yapmam diyor. Allah Allah, ben sana Allah'ın emrini söylüyorum, ya namaz kıl diyorum. Ben kılmam diyor. Oruç tut diyorsun, ben tutmam diyor. Zekat ver diyorsun, ben vermem diyor. Sanki bütün malının. Yani bir sohbetimde yine söylemiştim, herhalde burada söyledim. Namaz kılmamak bir suç ama namaza engel olmak, namazı reddetmek o çok daha büyük bir suç. Evet, insan acizdir, kuldur. Ya kılamıyorum demek ayrı, kılmam demek ayrı. Kılamıyorum demek bir insan tavrıdır, Adem tavrıdır yani. Kılamıyorum demek. Kılmam demek iblis tavrıdır. Tamam mı? Yapmam demek iblis tavrıdır. Allah'ın bir emrini ben yapmam demek. Neyine güveniyorsun da yapmam diyorsun? Onun için Allah Teala iblisi o yapmam, ben etmem. Niye ben ondan hayırlıyım diye kibir gösterdiği için cennetten kovdu ve lanete düştü. Ama Adem Aleyhisselam hemen ya Rabbi dedi, nefsime zulmettim, beni bağışla dedi. Cennette yani. İstiğfar cennette başladı. Öyle ifade edeyim. Kıymetli kardeşlerim. Tevbe ve istiğfar cennette başladı. Onun için de ömrü boyunca dilimizden düşmeyecek birkaç kelimelerden biri istiğfardır. Ya elhamdülillah'tır Müslümanın sözü, ya estağfurullah'tır, ya sübhanallah'tır, ya maşaallah'tır. Evet bakın. Her söz Cenab-ı Hak'la izafe edilirse bir anlamı var. Bir hatamız olursa estağfurullah deriz. Bir güzellik görürsek maşaallah deriz. Hayran olduğumuz bir başka şey görürsek sübhanallah deriz. Çünkü bizim de sahibimiz, mülkün melekün de sahibi, kainattaki bütün hadisatın da sahibi o, Allah Azze ve Celle. Hazreti Adem ise yeryüzüne inerken, İstiğfarın akabinde yeryüzüne indiğinde Allah Teala ona buyurdu ki قُلْنَبِّتُوا مِنْهَا جَمِيعًا. Şimdi yeryüzüne in bakalım. Benden size bir hidayet gelir. Ona tabi olursanız asla korkacağınız bir şey yok. Evet. قُلْنَبِّتُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. Yani Allah Er-Rahmin Rahimin olan Yüce Rabbimiz Adem Aleyhisselam'ı cennetten yeryüzüne indirirken ilk sahifelerden ona indi. Bak Adem, cennete tekrar geleceksin ve cennete davetlisin. Evet. Allah insanı cennete davet ediyor yani. Ben cenneti tanımıyorum diyen insan Allah'ın o davetini de tanımıyor. Aslında düşündüğünüz zaman Rabbi ile mücadele eden insanın, dinle mücadele eden insanın durumu çok acınacak bir durum gerçekten. Biraz ince düşündüğünüz zaman gerçekten Rabbi ile mücadele eden insanı acımak lazım. Cenab-ı Hak da onun için zaten o insanın o hallerini hep yani فَاِذَا هُوَ خَس۪يمٌ مُب۪ينٌ diyor değil mi? Yani bir damla sudan yaraltıldığına bakmıyor da insanoğlu Rabbi ile mücadeleye kalkıyor yani. Hasım oluyor Rabbine. Ve beni kim diriltecek diye bir de kafa tutuyor. Değil mi? Allah diriltecek. Seni ilk defa yaratan, burada da geçiyor zaten. اَمَّنْ يُبْدِعُ الْخَلْكَ سُمَّ يُعِيدُ. Hocamızın okuduğu ayet-i kerimede. Yoksa başlangıçta insanı yaratan, sonra da onu tekrar yaratacak olan, elbette ki o istediğini yapacaktır. فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. Dilediğini yerine getirecektir. Bu bakımdan Cenab-ı Hak, rahmetinin ayrı bir tecellisi olarak Adem Aleyhisselam'la beraber suhuflar göndermiş ve bütün bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le toplanmış, kemale ermiş. Din kemale ermiş. Allah'ın razı olduğu din kıyamete kadar insanlığa Cebrail vasıtasıyla peygamberin kalbine nezele bihir ruhul emin, sonra da onun mübarek dudaklarından insanın anlayacağı şekilde insanlara duyulmuş. Niçin gelmiş bu din? Muhterem Osman Nur Topbaş Efendi Üstadımızın şurada çok güzel bir metni var. Diyor ki, dininin gayesi güzel, ince ruhlu, iç alemini temizlemiş insan yetiştirmektir. Allah dini bunun için gönderiyor. Yani yarattığım bu benim insan denilen varlık güzel olsun, ince ruhlu olsun, iç alemi de temiz olsun. Bu da Hakk'a kulluğa idrakle elde edilir ancak. İslam'a göre de ideal insan, Allah ve Resulü'nün ahlakıyla ahlaklanmış olan kimsedir. Evet, bu ideale varabilmenin yolu ise manevi terbiye ve eğitimden geçer. İnsan ne kadar manen terbiye edilirse, eğitilirse o kadar Allah ve Resulü'nün ahlakını kazanmış olur. Onun için Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri bize o sıfatlarıyla, sıfatlarını tanıdığımız zaman orada ilahi ahlak dediğimiz bir yüce tecelliyi görüyoruz. Sonra o ahlakın bir kısmının kullarda tecellisini istiyor Cenab-ı Hak. Bak diyor, ben el-vedudum. Siz de birbirinize o vedud sıfatım size tecelli etsin, birbirinizi çok sevin. Ben rahimim, rahmanım. Siz de birbirinize merhamet edin. Ben sizlere rızık veriyorum bak. Siz de birbirinize karşı cömert olun. Dolayısıyla da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakının da kaynağı Cenab-ı Hakk'ın ilahi ahlak. Allah Teala razı olduğu insan modelini Efendimiz'e tecelli ettirdi. Efendimiz'e tecelli ettirdi. Bunun için de Hazreti Ayşe annemizin çok güzel bir şeyi vardır. Yani böyle hani bütün asırlardaki insanlara Resulullah Efendimiz'i bir tarif eden cümlesi vardır. O da nedir? Efendimiz'in ahlakını bize bir anlatın diye kendisine sorulduğunda onun ahlakı Kur'an'dı diyor. Şimdi bu hadis önümüzde Ramazan olduğu için çok daha gündemimizde olmalı. Evet, onun ahlakı Kur'an'dı. Şimdi Kur'an-ı Kerim okuyacağız Ramazan'da, mukabellerimiz olacak. Tabii Kur'an-ı Kerim'i bir harfini okumakta bile kıymetli kardeşlerim, sevap var. Sevap ayrı ama Allah Teala Kur'an'ı bize bir hayat nizamı olarak indirmiş. Şimdi hatimle namaz kılınacak burada. Herhalde hocam da kılacak değil mi hocam? Şimdiden ilan edelim. Ramazan'da bizim camiamızın iki yerde, hem Çamlıca'da, Çilehane Camii'nde, hem de burada hatimle namaz kılınacak. Aslında hatimle namaz kılan insan, Fatiha'dan başlayıp Kul Euzu Birabbin Nasi'ye kadar bütün ahkam-ı ilahiyeyi elleri bağlı olarak dinliyor. Ne var peki bu ahkam-ı ilahiyede? Ticaret var mı? Var. Cenab-ı Hak borçlanmanın ahkamını anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Miras taksim ediliyor mu? Yani dinliyoruz böyle namazda. Hoca Efendi okuyor burada, mirakta. Mirası böyle taksim edeceksiniz diyor yani ayet-i kerime. Ondan sonra aile hayatıyla çok özel hususlar var mı? Var. Anne baba hukukuyla ilgili hususlar var mı? Var. E peki biz bunların hepsini ayakta böyle boynumuzu bükerek dinliyoruz. E sonra hatimle namaz kıldık. Güzel ecri var. Ama peki mihraptan söylenen sözler bizim hayatımıza ne kadar yansıdı yani? Sevabı aldık. Ama sevap almak için mi namaz kılıyoruz? Onun için gerçekten kıymetli kardeşlerim, biraz farklı bir konuya temas ediyorum bugün. Kur'an-ı Kerim'i böyle baştan sona ayakta dinleyerek hatimle namaz kılmak, diyeceksin ki hocam biz Arapçayı bilmiyoruz. O zaman her gün gündüzden akşam okunacak yüzün şöyle bir kısa bir tefsirine bakıp gelmek lazım. Ramazan'da başka ne yapacağız ki? Değil mi? Ya bugün hoca üçüncü cüzü okuyacak. Acaba Allah Teala bize neler söylüyor? Bu üçüncü cüzde neler var veya? Veya ikinci cüzü okuyacak. Neler var burada? Yusuf suresine gelecek şimdi hoca. Ne anlatıyor bize Yusuf suresi? Enbiya suresi ne anlatıyor acaba bize? Elhamdülillah güzel güzel böyle bizim anlayacağımız tefsirler var. Hakikaten muhterem Osman Nuri Topbaş hocamız da Medine'de olduğumuz zaman tabii orada da hatimle kılınıyor. Bakıyorum gündüzden bu akşam diyor hangi cüz okunacaktı diyor, soruyor bize. şu cüz okunacak diyor, ben bir bakayım diyor. Bütün cüzü, yani hem metnen okuyor aslında tabii ben de şey, ama diyor akşama hazır olalım bakalım, bugün bu cüzden bize şu Medine'nin mihrabından Allah ne gibi emirler veriyor, ne gibi tavsiyelerde bulunuyor veya ne gibi müjdeler veriyor veya bizi nelerle korkutuyor Rabbimiz. Onun için kıymetli kardeşlerim, gerçi önümüzdeki hafta biraz daha Ramazan'la ilgili, Ramazan hazırlığı ile ilgili bir sohbetim olacak inşallah ama Allah fırsat verirse. Yeni gelmişken söyleyeyim, Ramazan da hani o ilahi ahlakı, nebevi ahlakı tam manasıyla olmasa da kısmen yapabilmek için Kur'an ilişkimizi biraz daha artıralım. Şöyle gündüzlerden bir bakalım yani, hele hatimle namaz kılacak kardeşlerimiz yok. Kendimiz bir Kur'an-ı Kerim hatmi yapıyorsak, okuyorsak, ondan sonra şöyle bir evimizde vardır muhakkak tefsir veya girin, herkesin cebinde telefon var. Oralarda kısa kısa Diyanet'in tefsiri de var, diğer bazı üstadların tefsirleri de var. Acaba bugün bizim hayatımıza ilahi beyanlardan, ilahi emirlerden, ilahi tevcihlerden neler inecek, neler gelecek diye şöyle bir kendimiz Kur'an-ı Kerim'le ahkam dairesinde, Allah'ın emirlerini dinlemek bahsinde buluşalım. Onun için Hazreti Ayşe annemiz Müslüman şahsiyetini anlatacağız ama onun ahlakı diyor Kur'an'da. Kur'an-ı Kerim'i ne kadar okursanız, Kur'an-ı Kerim'i ne kadar okursanız işte o kadar ilahi bir ahlakla, nebevi bir ahlakla buluşmuş olursunuz diyor. Onun için Mevlana Hazretleri de çok güzel bir şey söylüyor burada. Kur'an-ı Kerim peygamberlerin hal ve vasıflarıdır. Okuyup tatbik edersen kendini peygamberlerle, velilerle görüşmüş farz et. Tekrarlıyorum bakın bunu. Kur'an-ı Kerim peygamberlerin hal ve vasıflarıdır. Çünkü 124 bin peygamberden Kur'an'da ismi geçenlerin her birinin hali ve vasfı anlatılıyor. İçinde darda kalıp da ya Rabbi ben dağa bari sığınsaydım diyenler var. Değil mi? Maadallah deyip de harama karşı böyle çok güçlü bir set çekenler var. Değil mi? Ondan sonra var var. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize peygamberlerin hal ve vasıflarını anlatıyor. Diyor ki Hazreti Mevlana, okuyup tatbik edersen kendini peygamberlerle, velilerle görüşmüş farz et. Ama Kur'an okuduğun halde onun emirlerine uymaz, Kur'an ahlakını yaşamazsan peygamberleri ve velileri görmenin sana ne faydası olur? Evet. Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayanlar onu yaşayanlardır. Cenab-ı Hak yaşamayı nasip etsin bizlere inşallah kıymetli kardeşlerim. Onun için bu ahlakı kazanmanın en önemli yolu da gönlün Allah ile beraberliğini sağlamaya bağlıdır. Bunun vasıtası da muhabbettir. Zira kişi sevdiğiyle beraberdir buyurulmuştur. Tabii ilahi ahlak diye kastettiğimiz husus, şunu da hemen hatırlatalım. Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri'nin kullarında görmek istediği sıfatlar. Yani Allah Teala kahhardır ama kulunda öyle bir şeyi görmek istemez. Değil mi? Ama Cenab-ı Hak settardır. Kullarının da setredici insanlar olmasını ister. Cenab-ı Hak vehhaptır. Kullarının da hibe eden insanlar olmasını ister. Cenab-ı Hak Erhamur Rahimindir. Kullarının merhametli olmasını ister. Cenab-ı Hak affedicidir. Kullarının da affetmesini ister. Hatta اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ var. Allah'ın sizi bağışlamasını siz istemiyor musunuz ya? Niye inat ediyorsunuz ki birisini bağışlamamak için, affetmemek için diye? Ne ayet-i kerimeler iniyor. Cömert de Cenab-ı Hak bu ilahi sıfatların kullarda da tecelli etmesini ister. Onun için hadis-i şeriflere baktığımız zaman Resulullah Efendimiz böyle çok güzel misaller veriyor bize. Buyuruyor ki mesela, Allah Teala cömerttir, ihsan sahibidir, cömertliği de sever diyor. Yani Allah'ın sevgili kulu olmak için o Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından kula taalluk edebilenleri almak gerekiyor. Allah refiktir, yani rıfk sahibidir. Kullarına hilimle muamele eder ve kullarının da böyle yapmasını sever. Sertliğe ve diğer şeylere vermediği sevabı rıfka, yani mülayemete verir. Nezakete verir, zarafete verir. Tabii bunun zıttı olarak da bir takım menfi sıfatların, bunların karşılığı olanlardan Cenab-ı Hak razı olmadığını belirtir. Kullarının da bunlara düşmemesini ister. Evet. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez hesap vermeden. Sahabi diyor ki, ya Resulallah, insan diyor elbisesinin, ayakkabısının güzel olmasından tabii olarak hoşlanır. Peygamberimiz buyurdu ki, Allah güzeldir, güzelliği sever. Ancak kibire gelince, kibir, hakkı inkar ve reddetmek, bir de insanları hakir görmektir. Elbisen güzel olsun ama elbisesiz güzel olmayandan kendini üstün görme. Evet. Yediğin, içtiğin güzel olsun ama onu bulamayana karşı kendinde bir statü tanıma yani. Tamam. Yani işte benimkinde şu marka var, değil mi? Evet, şimdi ne yazık ki böyle. Yani çok küçük rumuzlar insanlarda bir tatmin sebebi oluyor. Aynı kumaştan, aynı ipikten yapılıyor iki tane şey. Ama birisinde işte bir rumuz var yani. Kimisinde aslan var, kimisinde timsah var. Hayvanattan bir hayvan var. Onun olması adeta insana bak diyor, işte benim imkanım var. Ben bunu giyiyorum yani, benimki farklı. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh Efendimizin bir sözü var. Bu Tecrid-i Sari tercümesinde vardır bu. Bir ayetin tefsirinde. Bu ahiret yurdu ki biz onu yeryüzünde fesat çıkarmayan, büyüklük taslamayanlara veririz mealinde bir ayet-i kerimede bir insan diyor, bir insan ayağındaki nalinin, yani o üzerindeki bağının başkasınınkinden daha üstün, daha güzel olmasını istese onda kibir vardır diyor. Kıyas etmesin yani. Ben güzel olsun de. Güzel olsun de. Hani bazen böyle hanımlar alınmasınlar, giderler, aman bir elbise yap ama başka aynı modelden kimseye yapma. E ne olacak yani, birisine daha olsa ne olur yani. Erkek de yapar bunu yani. Yani bu dünya ile kendine ayrı bir statü vermek yani. Tam tersine, tamam bak bu model güzel, kim gelirse bak bu modeli tavsiye ederim, ben başkalarından yap. Ben farklı olmayayım yani. Tamam mı? İlla ben farklı olacağım. Farkımız takvada olsun. Cenab-ı Hak inne ekremeküm indallahi etkâküm buyuruyor. Sizin Allah katında en şerefliniz takva sahibi olan. O takva da ahirete çıkacak farkımız. Dünyada o farkı gösterme şansımız yok zaten. O bakımdan kıymetli kardeşlerim, Resulullah Efendimizin hep o Cenab-ı Hakk'ın ilahi ahlakından insanlara naklettiği bu güzellikleri bir Müslüman yaşamalı. Böylece hem nebevi hem de ilahi bir ahlakı kazanmış olur insan bunlarla. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bakıyor bir yerde, şurada notlarımı izleyen çok gördüm, açık bir alanda gusleden bir kimse görüyor. Araplar zaten Kabe'yi bile o zaman cahiliye döneminde çıplak tavaf ediyorlardı. Yani öyle bir haya edip tanımıyorlardı. Resulullah Efendimiz bunu görünce minbere çıktı. Sonra Allahu Teala'ya hamdü sena etti ve buyurdular ki Allah hayalı ve çok gizlidir. Bu sebeple hayayı ve örtünmeyi de sever. Evet. O halde herhangi biriniz gusledeceği zaman örtünsün. Tabii fıkıhta onun kaideleri var. Yani daha dar bir alanda yapıldığı zaman daha farklı şekilde yıkanılabilir elbette, ama hele hele açıkta hayasızlığı Resulullah Efendimiz farklı hadislerinde takbih ediyorlar yani. Haya ve iman beraberdir. Biri kalktığı zaman diğeri de kalkar. İşte bugünkü toplumumuza bakalım. Haya sadece kılık kıyafetle de ilgili değil. Yani haya insanın içindeki o utanma duygusu. Bazen konuşurken utanmıyor insan. Bakarken utanmıyor. Değil mi? Yalan söylerken utanmıyor. İftira ederken utanmıyor. Yani utanma duygusu sadece ve sadece giyinmekle, giyinmemekle de ilgili değil. Ama daha çok da kıyafetle ilgili tarafı daha öne çıkıyor. Burada çok güzel Şeyh Sadi'den bir nakil var yine. Şeyh Sadi Hazretleri Gülistan adlı eserinde ilahi bir ahlak olan haya hususunda şöyle anlatıyor. Günahkar kullardan biri kabul edilir ümidiyle ellerini açar dua eder. Fakat Allah Teala onun duasını kabul etmez. O kul tekrar dua eder. Allah yine kabul etmez. Kul üçüncü defa ellerini açar, dua edip yalvarmaya başlar. Bu defa Cenab-ı Hak buyurur ki, ey benim meleklerim! Kulumun ısrarla yaptığı duayı kabul ettim ve istediğini de verdim. Çünkü bir kulumun uzun uzadıya dua edip inlemesinden utanır ve haya ederim diyor Cenab-ı Hak. Evet, onun için Resulullah Efendimiz duanızda sebat edin diyor. O ben Allah'la haşa bizim memurumuz diyor ki, ya Rabbi bunu ver, verdim hemen kulum. Öyle değil. Cenab-ı Hak üdûni estecib leküm buyuruyor. Bana dua edin, ben sizlere elbette ki karşılığını veririm. Ama bugün, ama yarın, ama öbür gün. Fakat gerçekten bu çok önemli. Kulumun uzun uzadıya dua edip inlemesinden utanır ve haya ederim. Şeyh Sadi bunu naklettikten sonra diyor ki, Allah'ın lütufunu gör ki, günaha giren kul, haya perdesini yırtıp, fakat haya eden Allah. Evet, kul da hayatı boyunca o güzelliklere gerçekten dikkat etmelidir. Bu bakımdan kıymetli kardeşlerim, hayatın neresinde olursak olalım, zaaf zamanlarımızda da yapılan güzelliklerin muhakkak bir karşılığının olacağını Peygamberimiz bildiriyor. Tabii sahabe-i kiram efendilerimiz Allah Resulüne öyle bir yakınlık hissediyorlar ki çok özel meselelerini gelip Resulullah Efendimiz'e soruyorlar. Zihinlerine ne takılırsa anlayamadıkları, kavrayamadıkları her şeyi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip soruyorlar. Böyle bir çocuğun sorduğu gibi bazen. Bazen çok çekiniyorlar, edep ediyorlar. Bazen de ya Resulullah bu bizim zihnimize takıldı. Bu mevzuda ne buyurursunuz diye soruyorlar. Bazen de Resulullah Efendimiz onlara soruyor. Onlara bir şey ifade etmek için doğrudan doğruya şöyle yapın demiyor. Şu mevzuda ne düşünürsünüz diye. Mesela müflis kimdir diye soruyor Peygamberimiz. Onlar da hemen böyle sorusu olunca, tamam bize göre böyledir ya Resulallah falan demiyorlar. Siz daha iyi bilirsiniz ya Resulallah. Tekrar ondan gelecek cevabı bekliyorlar. Bu sahabenin edebiydi. Bir gün sahabeden Hakim bin Hizam, Hazreti Hatice validemizin akrabasıdır bu zat. Cömert, müşfik, hayır hasene sahibi bir zat. Cahiliye devrinde kızlarını diri diri gömmek isteyen babalardan o kızlarını satın alırmış. Hayatlarını kurtarır, himaye edermiş. Ve Müslüman olduktan sonra diyor ki, ya Resulallah, cahiliye devrinde yaptığım hayırlar var. Ben o zaman Müslüman değildim ama fıtratımda böyle hayırlar yapmaya meyil vardı. Ben de o hayırları yapardım. Mesela sadaka verirdim. Köle azat ederdim. Sıla-i rahim yapardım. Peki ben bu kadar şey yaptım cahiliye döneminde. Acaba bunlardan bana bir ecir olmuş mudur? Ne güzel bir soru yani. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, sen zaten daha önceden yaptığın bu iyiliklerin hayrına İslam'la şereflendin. Allah'ın sana verdiği en büyük ecir, bak cahiliye döneminde de sen güzellikler yaptın ama belki bunları İslam emrettiği için ondan sonra bunları bilmeden yaptın ama fıtratında böyle bir temizlik vardı. Bunun karşılığında da Yüce Rabbim seni İslam'la şereflendirdi. O bakımdan kıymetli kardeşlerim, elimizden geldiği kadar güzelliklere hem meftun olmak hem de o güzellikleri yapmaya gayret etmek gerekir. Tabii her şey gönülden başlıyor. Her şey kendi iç dünyamızı güzelleştirmekten başlıyor. Hani insanın içinde ne varsa dışarıya da o sızar buyruluyor değil mi? Derler ya biraz daha avami bir tabir. Sirke küpünden sirke, bal küpünden bal sızar diye. O zaman içeriği güzelleştirmek gerekiyor. İçeriği güzelleştirmek gerekiyor. Ve buna da biz gönül diyoruz. Gönlü güzelleştirmek. Burada yine Hazreti Mevlana'dan güzel bir kıssa var. Hazreti Yusuf'a çok uzak diyarlardan gönlü muhabbetle dolu bir dostu gelip misafir olur. Onlar çocukluktan beri samimi birer dostturlar. Güzelliğiyle göz kamaştıran Hazreti Yusuf, bir müddet onunla sohbet ettikten sonra nükteli bir tarzda, "Dostum," der, "söyle bakalım, bize gittiğin yerlerden nasıl bir hediye getirdin? Madem arkadaşsın, misafirimiz de oldun, herhalde bir hediye getirmişsindir. Ne getirdin bize?" Misafiri bu istek karşısında önce ne diyeceğini bilemez, ardından da hissiyatını şu samimi ifadelerle dile getirir. Der ki, "Yusuf, sana armağan getirmek için şu fani alemde birçok şeye nazar ettim. Fakat hiçbirini gözüm tutmadı. Hiçbirini sana layık göremedim. Bir kırıntı büyüklüğündeki altın parçasını bir altın yatağına veya bir damlayı bir denize armağan olarak nasıl götürebilirim ki?" Hani yine Mesnevi'de vardı, bir testi su diye yani. Adam demiş ki, dağda padişah nereden bulacak böyle güzel suyu demiş. Dağdan böyle bir testi su götürmüş. Padişah da nezaketle almış ama demiş, bunu giderken Dicle kenarından bir götürün, burada suyun ne olduğunu bir görsün bakalım. Ama o da demiş, bir testi suyunu getirmiş, o da güzel ayrı. "Senin güzelliğine denk olacak hangi tohum vardır ki bu Mısır ülkesinin ambarında bulunmasın? Sana getirilecek hediye ancak senin güzelliğinin bir eşeri, bir benzeri olmalı. Bu yüzden ben de sana çaresiz, gönül nuru gibi tozsuz, lekesiz, parlak bir ayna getirdim." Evet. Tıpkı bir gönül nuru gibi. Pırıl pırıl, üzerinde hiç leke yok. Bir ayna getirdim. "Ey güneş gibi gökyüzünün nuru olan Yusuf, sana gönül nurundan bir ayna getirdim ki ona baktıkça kendi güzelliğini görüp şükredesin. Onda güzel yüzünü gördükçe Rabbin sendeki cemali tecellilerini seyredersin, beni de hatırlayasın." Evet, sana layık olan diyor, tıpkı böyle lekesiz bir gönül gibi bir güzel aynadır. Güzel aynadır ama o aynaya bakınca da Cenab-ı Hakk'ın sendeki tecellilerini görüp şükredeceksin. "Ya ben ne güzelmişim" değil. Evet, "bana bunu kim verdi?" Ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeri gelmişken o hadisten nakledeyim. Aynaya baktığı zaman mübarek Peygamberimiz, ki Hazreti Ayşe'nin bir sözü var. Diyor ki, "kadınlar," diyor, "Yusuf'u görünce ellerini kestiler. Resulullah'ı görseylerdi," diyor, "yüreklerini parçalardı, kalplerini keserlerdi," diyor. Evet, o da tabii ayrı bir tecelli yani. Onun için Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, aynaya baktığı zaman Allah'ın kendisindeki o ilahi tecelliyi görür ve şöyle dua eder: "Ya Rabbi, beni böyle güzel yarattığın gibi ahlakımı da güzelleştir." Halbuki Cenab-ı Hak ona "ve inneke le ala hulukun azim" diyor. "Ey Peygamberim, sen en yüce bir ahlak üzeresin." Buyurulan Peygamber aynaya baktığı zaman Cenab-ı Hak'tan bir şükrü ifade ediyor. Bir de yine daha manevi bir değer istiyor yani. İşte onun için kıymetli kardeşlerim, bu manevi eğitim dediğimiz insanın gönlüyle ilgili terbiyesi gerçekten çok çok önemlidir. Cenab-ı Hak inşallah bu konudaki gayretlerimizi devam ettirsin. Hak Teâlâ Hazretleri gerçekten her şeyden münezzehtir, müstağnidir. Kainatta hiçbir güzel ve kıymetli bir şey yoktur ki onun sonsuz hazinelerinde mevcut olmasın. Zira o, bütün güzelliklerin asıl hâlıkı ve müsebbibidir. Bu sebeple Allah'ın huzuruna takdim edilebilecek en makbul hediye, masiva kirlerinden arınarak ilahi ahlak tecellilerine mâkes olan mücella, musaffa, pâk bir gönül aynasıdır. Evet. İçimizde neler olup bittiğine, nelerin dolaştığına çok dikkatli bir şekilde bakmak gerekiyor. Yani Rabbimizin nazar kıldığında kendi cemali sıfatlarını seyredip razı olacağı bir kalbi selimdir. Onun için kalbi selim, değil mi? İbrahim Aleyhisselam'ın talebidir. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَسُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ Ya Rabbi, gelecek nesiller beni hayırlı ansınlar. Bir. Sonra, beni cennetin varislerinden kıl. İki. Sonra, beni de kıyamet günü mahcup eyleme. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَسُونَ Bakın. Yani, dostluk pekiştikçe korku da artıyor. Allah Teala, Allah İbrahim'i dost edindi diyor, beyan ediyor böyle. Onun dostluğu nasıl da sabit. Ama dost olunca korku da artıyor. Acaba bu dostluğa bir halel getirir miyim diye. Rabbim dünyada bana böyle bir dostluk ikram etti ama acaba ahirette ne olurum? Bunu koruyabilir miyim yani? Dostluğun hukukunu yerine getirebilir miyim? Onun için de Ya Rabbi, kıyamet gününde o diriliş gününde ben senin huzurunda mahcup olmak istemiyorum. Zira o gün mal da fayda vermez, evlat da ancak Allah'a işte Ya Rabbi bu benim kalbim diyebilen insan. O bakımdan yine veli tarif edilirken kaynaklarda güzel bir tarif var. Veli odur ki diyor, kalbini çıkarır toplumun önüne, avucunun içine koyar. Buyurun bakın bakalım der diyor. Kalp bu işte. İçinde muhasifa yok, içinde kin yok, içinde haset yok, içinde kibir yok, içinde ucup yok. Buna karşılık içinde güller açmış, cömertlik gülü açmış, zarafet gülü açmış, nezaket gülü açmış değil mi? Tamam. Merhamet açmış, gözyaşı akmış. Allah Teala bizden böyle bir kalp istiyor kıymetli kardeşlerim. Çünkü kalp imanın makarı. Eskilerin tabiriyle makarr-ı iman ve manzar-ı rahman. İmanın kökleştiği bir yer. İmanın olduğu yerde, Allah'a imanın olduğu yerde yanlış şeylerin, yanlış sevdaların olmaması gerekir. Ve bir de manzar-ı rahman. Cenab-ı Hakk'ın nazar ettiği bir yer. Onun için eskiden böyle artık o kelimelere çok yabancı kaldık. Hocalarımız böyle kürsüden cumaları vaaz ettiğinde şöyle bir dua yaparlardı. Cenab-ı Hak makarr-ı iman ve manzar-ı rahman olan kalplerimizi nur-u ilahiyesiyle tenvir eylesin. Şimdi bunu böyle bir liseye gitsem, bu cümleyi yazsam herhalde hocam hangi dilden konuşuyorsun derler. Ama bu bizim dilimizdi yani. Ne güzel kelimelerdi bunlar. İmanın makarı olmak. Değil mi? Ondan sonra kalbi böyle anlamak yani. Kalp bir imanın mekanıdır. Allah Teala'nın nazar ettiği bir yerdir diyebilmek. Onun için de Rabbimiz hepimizi inşallah o kalbi selime ve o kalbi selimden dışarıya yansıyan güzel ahlaka, ilahi ahlaka, nebevi ahlaka bizleri ulaştırsın değerli kardeşlerim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ehlihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.